İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Atapilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle.
Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii maalesef yaşanan felaketlerden sonra elbette hepimizin hayatı durdu. Yavaş yavaş yeniden bazı şeylere dönüş yapabiliyoruz. Onlardan birisi de İngiliz Haftası'nın yeni bölümü oldu. Hoş geldin abi öncelikle.
Hoş bulduk Aran.
Yani konuştuğumuz gibi uzun bir zaman oldu. Hani kendi aramızda konuştuğumuzda da Arsenal'a çok fazla değinemediğimizi fark ettik uzun bir süredir. Arsenal konuşacağız. Bugün aslında Arsenal ve Fulham'a biraz değineceğiz. Ve onları olabildiğince detaylı bir şekilde ele alacağız. Öncesinde Arsenal'a başlayalım dilersen. Hı hı. Bıraktığımızda hani şampiyon olabilir mi soru işaretlerinin oldu. Hala mevcut tabii ki bu ama hani ya şampiyonluktan ziyade çok iyi oynuyorlar. Herhalde uzun bir süre götürecekler. 25. 26. haftaya kadar götürecekler. En iyi ihtimalle bu senaryoların yapıldığı bir takım vardı elimizde. Fakat sonradan ilerleyen haftalarda fark ettik ki bu takım şampiyon bir takımın karakterine, şampiyon bir takımın oyun gücüne, şampiyon takımın mantalitesine hepsine sahip durumda. Ve bugün gelinen noktada herhalde anladığım kadarıyla senin şampiyonluk adayın.
Ya evet, ya şöyle söyleyeyim, şimdi zaten geriden gelmeyi seven bir podcast'iyim ama Arsenal konusunda bunu biraz abartmışız. En son böyle dolu dolu Arsenal konuşmaya çalıştığımızda işte Savaş Birdal'ı konuk almışız. Yani Tottenham Arsenal maçının oynandığı, derbinin oynandığı zamanmış o. Yani bu da yaklaşık bir herhalde artık 3-4 aya tekabül ediyor. Biraz o dönemden hani belki çok abartılı olacak da yani mesela ben atıyorum transfer döneminde konuşmak istiyordum Arsenal'a dair. Hatırlarsın belki. İşte sonra dediğin gibi senin de çok talihsiz bir tabii Şubat ayı ve o dönemde konuşacağımız her şey ertelemiş olduk. Yani artık geri dönmenin çok manası yok belki ama hani Arsenal'ı belki Arsenal açısından kötü giden Şubat ayı ve işte aslında en başta Arsenal'ı çok istemediği bir istediklerini doğrudan alamadığı bir transfer dönemi oldu. Belki oradan bile alabiliriz. Şampiyonluk adayı olmaktan doğrudan artık şampiyonun en büyük favorisi olmasına dönüşmesi de bence. Çünkü bu Şubat ayı ve Mart ayında yaşadıklarıyla biraz pekişti gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bakınca aslında oldukça kötü bir önceki ayı geride bıraktı Arsenal. İşte Everton'a mağlup oldu, Brentford'la berabere kaldı, Manchester City'ye yenildi derken dedik ki acaba işte tarih tekerrür mü ediyor? Yine Manchester City biraz belki yavaş başladı bu sezon ama yine rakibini altı alacak ve üste mi çıkacak diye düşünürken son dönemde Arsenal tekrar tepeye çıktı ve işte özellikle Bournemouth maçında olduğu gibi senin de görüyorum zaman zaman vurguladığın bir konu hani geriden gelmeyi de bilerek bunu da çok iyi yaparak hakikaten çok üstün bir takım görüntüsü veriyor. Dilersen biraz oradan alalım. Yani Arsenal evet çok genç bir takım. Bir yandan hani diyebilirsin ki çok tecrübeli değil. Belki buraları oynamakta zorlanabilir ama hiç de öyle bir görüntü vermiyor. İşte özellikle son Bournemouth maçı veya bunun gibi enstantanelerde bence yaşatabiliyorlar. Bilmiyorum katılır mısın?
Evet, yani kesinlikle katılıyorum. Biraz da onu anlatmaya çalışmıştım aslında hani tweette. Biraz o yanlış anlaşıldı maalesef. Ya şunu demek istemiştim. Sezon içerisinde City zaten çok fazla geri düşen bir takım değil. Ve böyle de bir refleksleri aslında sezon içerisinde bence gelişmiyor. Ya 1-0 geriye düştüklerinde genellikle o maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyorlar. Evet Aston Villa bir örnek, evet işte Mancini döneminde QPR bir örnek. Benim zaten tweetim Guardiola dönemini kapsayan bir şeydi ama Aston Villa maçı çok çok ekstra bir maç. Yani 38. hafta şampiyonluk maçı, kaybettiğiniz takdirde şampiyonluğu veriyorsunuz. Öncesinde West Ham vesaire. Hani o çok farklı çizgi dışında bir maç ama onun haricindeki maçlarda genellikle hep zorlanan bir City vardı ve onun rakiplerinde işte Liverpool'dur, Arsenal'dır vesaire sezon içerisinde geri düştüklerini ve geri düşmelerine rağmen bir şekilde kazandıklarını hep gördük. Ya benim işte aklıma ilk Fulham maçı gelmişti. Daha doğrusu Fulham maçından sonra bu düşünce belirmişti. Ya acaba Arsenal'ın sezonu da mı bu şekilde olacak diye Emirates'teki maçtan bahsediyorum. İçerideki maçta da geri dönmüşlerdi. Çok ittire kaktıra geri dönmüşlerdi bu arada. Yani hani kaleye tamamen savunmayı çekmişti Fulham. İkinci yeri neredeyse hiç tehdit edememişlerdi ve son 15 dakika abluk altına alarak bunu başarmışlardı. Aston Villa maçı farklı bir senaryo ama orada da çok dramatik bir dönüş var. Bournemouth maçı da Fulham maçına benzer bir şekilde. Ya bunlar zaten hep her zaman biliyorsun her ligde her sezonda buna benzer geri dönüşler olduğunda evet bir şampiyonluk alameti mi bu tarz şeyler diye konuşulur. Ve bence bunlar biraz tesadüften ziyade kulübün çehresinin değişmesiyle, takımın çehresinin değişmesiyle de alakalı. Yani şu anda baktığın zaman takımda çok fazla lider oyuncu görüyorsun. Mesela Granit Xhaka onlardan birisi değilmiş gibi gözüküyor uzun süredir. Ama içeride çok büyük liderlik özelliklerine sahip olduğu çok uzun zamandır konuşuluyor. Oleksandr Zinchenko zaten konuşmaya gerek yok. Arteta ilk geldiği basın toplantısında onun sağ dışı özelliklerinin bu sene bize çok katkı yapacağını söylemişti. Aynı zamanda bence Gabriel çok fazla, Saliba çok fazla bir inanç koyuyor ortaya. Ve tüm bunlara baktığın zaman da işte sana pas atmadan önceki cümlem aklıma geliyor. Evet bu takım şampiyonluk oyununu oynuyor. Şampiyonluk oyunu oynamak başka bir şey. Şampiyonluk sekansları göstermek başka bir şey. Şampiyonluk karakteri koymak bambaşka bir şey. Ve bence bunu çok net bir şekilde koyabilen bir Arsenal görüyoruz.
Yani Arsenal bence sezonun ilk kısmında daha ziyade işte dar bir kadroyla oynayan, A planı çok iyi olan ve hani A planında büyük ölçüde işleyen bir takımdı. Hani bu açıdan da aslında zannediyorum işte Manchester City vari bir takım olduğundan söz edebiliriz ki yaşayacağı sorunlar da buna benzer olabilirdi. Hani bu geri dönme ile alakalı yaşayacakları olası sorunlardan bahsediyorum. İşte son sezonun ikinci yarısında şöyle bir şey oldu. İşte Gabriel Jesus'un sakatlığı, orada Nketiah'ın girmesi acaba nasıl olacak falan filan derken ve hani takımın da böyle geri düştüğü maçlarda tekrar toparlayabiliyor oluşu aslında biraz da normal bir süreç olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyeceğim. Ya mesela Leicester'ın şampiyonluğunu da hatırla. Yani tabii ki Leicester kadar büyük bir sürpriz değil Arsenal ama hani yine de atıyorum sezona başlarken şampiyonluk adayı olarak görmeyeceğim bir takımdı. Ve biraz böyle takımlarda gördüğün şey bence hani sürpriz olmalarının da tırnak içinde sürpriz olmalarının da katkısıyla diyeyim. Sezonun ilk kısmında aslında çok ciddi iyi bir seri yakalayabiliyorlar ama genellikle bu sezonun ikinci yarısına geçerken bu takımlara aslında bir yerde diğer takımlar artık belli çözümler bulmaya başlıyor ve o takımın biraz da bu açıdan da zorlanmaya başladığını görüyoruz. Yani Leicester da benzer şeyleri yaşamıştı. İşte o noktada şampiyonluğa oynayan bu tırnak içindeki sürpriz takımın vereceği reaksiyon ve stilindeki bir miktar değişim aslında hani bir sonraki adım atabilecekler mi, bitiş çizgisine ulaşabilecekler mi? Biraz bunu belirleyen faktör oluyor gibi geliyor bana. Zaten bu noktada da işte bence Arsenal özellikle kış transfer döneminde önemli oyuncular da transfer etmek istedi. Yani sadece kısa vadeli uzun vadede de işe yarayabilecek. Hani sen de hatırlıyorsun Mudrik almak istediler alamadılar, Caicedo'yu almak istediler alamadılar. Yani orada hani Jorginho ve işte Trossard belki çok albenili oyuncular gibi gözükmüyor ve hani herkes biliyor onların ilk tercihleri değildi. Ama her iki oyuncunun da işte bu sana az önce bahsettiğim geri dönüşlerde işte son mesela Fulham maçta Trossard'ın katkısı. Daha önceki işte maçta Jorginho'nun katkısını hatırla. Bu geri dönüşler çok önemli oldular ve aslında takımın o ihtiyacı olan derinliği de sağladılar diye düşünüyorum ki bu derinlik sadece bu yeni transferlerden değil işte son maçlarda yine çok sürpriz bir şekilde Nelson gibi bir oyuncudan da mesela gelebiliyor oldu ve Arsenal'ın aslında o atılması gereken ve şampiyon olmak için atılması gereken o adımı da bir nevi atmış oldu, göstermiş oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra sanki o anlamda biraz daha da kolay geçecek gibi geliyor bana. Çünkü onların tökezlediği o Şubat ayı döneminde Manchester City'de o farkı pek açıkçası kapatmayı başaramadı ve puan farkı da sanki bu seviyelerdeyken Arsenal'da pek hata yapacakmış gibi de gözükmüyor ve çok da bir süre kalmadı açıkçası. Artık işte 10 maça yakın bir süre var. O anlamda hakikaten Arsenal uzun bir aradan sonra diyeyim tekrar şampiyon olacak gibi gözüküyor. Bu hakikaten önemli ve güzel bir olay olacak bence. Buraya geliş süreçlerinde tekrar hatırlayacak olursak.
Yani eğer olursa evet çok önemli bir hikaye ve bence kerteriz noktası alınabilecek, kılavuz alınabilecek bir hikaye olacak. Özellikle büyük kulüpler için, belki de Manchester United için. Evet zaten şu an Erik Ten Hag'la işleri iyi gidiyor. Zaten muhtemelen ilk dört içerisinde bitirecekler gibi duruyor. Ama aksi bir durumda olabilir. Hatırlayalım geçen sene Arsenal ilk dördün en net adayıydı bir dönem. Sonra apar topar bir Newcastle maçı, bir Tottenham maçı ilk dört dışında buldular kendilerini. Aynısı United için de olabilir. Yani şu anda Newcastle United 4, Manchester United 50 puanda. İşte üst üste 2 maçta puan kaybı. Liverpool'a karşı çok moral bozucu bir mağlubiyet. Bunlar olabilir ama hani Arsenal büyük takımlar için yapılanma konusunda çok önemli bir kılavuz noktası olabilir. Ben Tottenham'ın bunu uygulayıp uygulamayacağını merak ediyorum ama sanmıyorum. Ama United, Erik Ten Hag'ın da yaptığı başarılarla birlikte o kafaya gelebilir. o yolu deneyebilir ki aslında en iyi örneğini şu an Chelsea'de görüyoruz. Graham Potter'ın görevde kalmasının muhtemelen en önemli sebebi Mikel Arteta'nın gösterdiği başarı. Çünkü hep konuştuğumuz bir şey var. 5-0'lık City maçından sonra dünya üzerinde Arteta'yı tutacak tek insan Edu'ydu belki. Tuttu, buraya gelindi. Yani bu her şeyde aynı örneklemi farklı takımlara koyduğumuzda da aynı sonucu alacağız diye bir şey yok ama bir örnek olduğu için söylüyorum. Diğer dediklerine gelecek olursak da iki şey söyleyeceğim. Birincisi tabii ki transferler. Sen zaten çok net bir şekilde açtın. Trossard belki ilk tercih değildi ama bence doğru tercih oldu Arsenal adına. Hem çok yüklü bir bonservis bedeli ödemediler ve oyuncu onun altında ezilmedi. Yani Mudrik şu an Chelsea'de ne iyi gidiyor ki? Mudrik iyi gitsin diyebiliriz tabii ki ama belki Arsenal'da böyle bir şey görecektik çünkü yüksek bir bonservis bedeli ödenecekti. Yani Trossard hem çok hesaplı hem de saha içinde de çok hesaplı bir oyuncu. Her yere koyabiliyorsunuz ve her yerde belirli bir seviyenin üzerine takımı çıkartabiliyor ve kendisi de aynı şekilde çıkıyor. Ya Everton maçı bence kaybedilen Everton maçı bir kılavuz olabilirdi takımlara. İşte tamamen bizlerin de beklersek, orta sahayla savunma hattımızı post şeklinde tutarsak, araya oyuncu sokmamaya gayret edersek Arsenal'a sıkıntı çıkartabiliriz. Elbette ki bunu daha farklı takımlar da yaptı. Ama olabildiğince radikal bir şekilde eğer bunu uygulayabilirsek Arsenal'ı mağlup edebiliriz ya da Arsenal'dan puan alabiliriz hissiyatını uyandırmıştı. Çünkü Şanday zaten Burnley'deki aşağı yukarı kariyerini bu şekilde inşa etmişti. Hemen ilk maçında bu şekilde başarılı olması bence alt sıralardaki takım için bir yol gösterici olabilirdi. Ama içerideki Emirates'teki Arsenal maçı onun da tam tersi oldu. Neden? Çünkü deplasmana Nketiah'la başlamıştı artık da. İçeride Trossard'ı kullandı ve Trossard'ın olmasıyla birlikte Arsenal o dönüşüm mimarisini de sezon içerisinde gösterdi. Liverpool'a baktığımız zaman City'yi kovalarken, hani City'de bu şu açıdan söylüyorum. City'de yok muydu? Elbette vardı ama City zaten geniş rotasyon kullanan bir takım. Yani Guardiola hangi 11 ile çıkacağını bilmediğiniz bir teknik adam. Ama Arteta'da da Klopp'ta da 11'in aşağı yukarı nasıl olacağını biliyoruz. Evet, Liverpool Arsenal'a göre biraz daha fazla rotasyon yapıyor. Ama onların da şampiyonluk yarışında aşağı yukarı 11'leri belliydi. Buradan bakınca Trossard bence Liverpool'un sene içerisinde çıkardığı oyunculara benzer bir ekleme oldu. Zaman zaman hatırlarsın Firmino çıkardı, zaman zaman Jota çıkardı. Bunlar hep rotasyonlu bir şekilde oynardı. İlk 11'de net olmazlardı. İşte Minamino mesela aradan bir anda çıkardı. Onları Reece Nelson'a benzetiyorum açıkçası. Minamino'nun da böyle bir Southampton maçı vardı yanlışım yoksa geçen sene.
Ben de hatırlıyorum.
Bir anda gol atmıştı. Ya buna benzer oyuncular çıkardı her zaman Liverpool'da. İşte Trossard'a o bilinmezliği, ekstra bilinmezliği sezon içerisinde kattı. İşte Everton maçına baktığın zaman Saka ile Martinelli aynı kanatta. Sol tarafta Trossard ellerini açmış bir şekilde bekliyor. Ama ilk 11'i kağıtta esama listesine baktığında Trossard sahte 9, sağda Saka, solda Martinelli'yi giriyor. O City'nin sahte 9'lu senesinde ceza sahası içerisinde herkesin olduğu müthiş bir rotasyonu görmüş olduk aslında burada ve bu Jesus'la birlikte zaten var olan bir şeydi ama Trossard'la birlikte ekstra bir seviyeye çıktı. O yüzden zaten mesela City Jesus'u merkezde kullanmıyordu, sağ kanatta kullanıyordu. Çünkü orada oyunu sola yıkıp sağdan onun bitiriciliğini kullanabiliyordu Pep Guardiola. Merkeze yine böyle oraları karıştırabilecek oyuncuları kullanmayı deniyordu ve işte Arsenal'da dediğim gibi bu bilinmezliği yaratmada Trossard'la birlikte çok doğru bir tuşa basmış oldu. Bir ikinci noktada şampiyonluk yarışıyla alakalı şöyle bir düşüncem var. Bilmiyorum katılır mısın ama ben Arsenal'ın şampiyonluğunu, Arsenal'ın bu zamana kadar gösterdiği harika oyunlara, harika serilere rağmen hala biraz City'nin elinde olduğunu düşünüyorum. City Premier Lig'de üst üste 4 maç kazandığı bir seri yakalayamadı. Yanlışım yoksa hatırlamıyorum. Buna geçenlerde de bakmıştım. Ve bence bu kritik bir nokta. Çünkü biz Manchester City'yi...
Seri takımı zaten City. Değil mi?
Efendim?
Sen de diyeceksin ki Manchester City zaten bir seri takım. Yani o serilerle şampiyonluğa ulaşan bir takım.
Ah, aynen öyle ya. Sen bu seriyi zaten 27. haftaya kadar gösteremediysen bir sorun oldu zaten aşikar. Dediğin gibi hani serilerle şampiyonluk yaşamış, Kasım'da, Ocak'ta oralarda kazandıklarıyla şampiyonluğu garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir şey yok ortada ve 4 maç üst üste kazanamadığı bir denklemde sadece bu arada Premier Lig'de de değil genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde de mesela Premier Lig'de üst üste 3 maç kazanıyor hop Leipzig'e berabere kalıyor. genel bir ritim bulma problemi var ve bence bu durum Arsenal'ın işini çok fazla şu ana kadar kolaylaştırdı. Daha doğrusu puan farkını hep sabit tutma açısından işini kolaylaştırdı. City eğer baskıyı arttırabilirse son haftalara doğru, ben Arsenal'ın tökezleme potansiyelinin biraz daha artacağını düşünüyorum. Şu ana kadar mesela Nottingham Forest maçını kazandığını düşünelim City'nin. 2 puan daha ekleyelim. 63-66 olsun. Ya Crystal Palace çok zor dönemlerden geçiyor. Evet ama Crystal Palace yani City'ye ne kadar çok sorun çıkardığını biliyoruz. Belki orada daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Demek istediğim şey aslında biraz bu. O yüzden Arsenal'ın şampiyonluğu bence hala çok yüksek bir ihtimal değil. Hani %55-%56 demem. Çok daha yakınlar bence hala birbirlerine. Ama evet, ben de Arsenal'ı bir adım önde görüyorum. Bunun sebebi de City'nin hala randımanlı bir şekilde tak tak tak tak maçları kazanabilecek oyunu hala ortaya koymamış olmasından kaynaklanıyor.
Dediğini anladım ama ben şöyle iki açıdan katılmıyor olabilirim sana. Birincisi, dediğim gibi çok vakit kalmadı bence. Zaten 10 haftaya yakın bir süre kaldı ve puan farkı, evet yani 5 belki çok büyük bir puan farkı değil ama yani City atıyorum maçlarının tamamını kazansa bile işte Arsenal'ın belki işte 2 maç falan kaybetmesi gerekecek. Yani Arsenal'ın da ben hani güçlü bir bitiriş yapabilecek seviyede olacağını düşünüyorum açıkçası şu an. Hani bunun önemli sebeplerinden biri de işte az önce anlattığım mevzular aslında. Yani ikinci yarıda bir düşüş göstermeleri bekleniyordu bir bakıma. Bunu gösterdiler ve şu an oradan çıkmış gözüküyorlar bence ve bu momentumlarını da sürdürebilecek, onlara katkı yapabilecek daha yeni oyuncular da gelecekti. Mesela Gabriel Jesus'tan bahsediyoruz. Yani onun da eklenecek olması bence aslında çok önemli bir katalizör olabilir sezonu bu noktasında. Hatta hem senin söylediklerin hem benim bu son söylediğimi şöyle bir geçmişle günümüzü bağdaştırmaya çalışayım istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. İşte mesela Alex Ferguson'ın özellikle işte bizim son dönemlerinde diyeyim takımlarında şunu görürdük. Genelde sezona yavaş başlardı ve sezonun özellikle işte böyle 10. maçından sonra veya ikinci yarısında özellikle açılan takımlar oluşturuyordu Ferguson ve bu da yani yanlış bilmiyorsam kendi söylemiş olabilirim. Biraz bilinçli tercih edilen bir dizayndı diyeyim. Çünkü hani sezon çok uzun gerçekten ve sezona çok hızlı başladığınızda bazen soluksuz kalabiliyorsunuz. Yani tabii bu biraz benzetme ama bunun hani teknik yönüne gelecek olursak aslında programın başında söylediğim şeye geliyorum biraz. Takımlar sizi keşfediyor tırnak içinde ve keşfettiklerinde de sizin yeni bir şey üretmeniz gerekiyor. Onun yerine işte geçmişte Alex Ferguson'ın günümüz döneminde ise bence Pep Guardiola'nın biraz yaptı. Sezona nispeten yavaş başlayıp sezon ortasında kazandıran, sezon ortasına doğru diyeyim ya da kazandıran yapıyı, formülü bulup orada bir galibiyet serisi yakalayıp ondan sonra da sezonun son kısmını hani koşucular olur ya atletizmde böyle zaten kazanmıştır hani yürüyerek gelir biraz öyle bitirmek gibi. Yani Guardiola işte geçtiğimiz sezonlarda da buna benzer şeyler yaşadı. Bu sezonda aslında tırnak içinde kazandıran formülü yine sezon ortasında buldu. Hani bu biraz bir sonraki programda daha geniş konuşuruz diye düşünüyoruz ama çok kısaca değinecek olursak hani Cancelo olayından bahsediyorum aslında. Yani geçtiğimiz birkaç sezonda takımın en iyi oyuncusu olan oyuncuyu takım dışına itti ve yeni bir formül buldu. Haaland'ın etkisiyle diyeyim, Haaland'ın gelişiyle yeni bir düzene girmeleri gerekti ve hani şu anda mesela çok daha sağlam duruyorlar ama işte o formülü bulana kadar Cancelo'nun dışarıda kaldığı, beklerin tamamen kadrajdan çıktığı, daha merkezi işte böyle 3-2, 2-3 gibi söyleyebileceğimiz dizilim bulana kadar da sesli biraz tökezledi, öyle söyleyebiliriz. Yani ben dediğim gibi hani çok fazla maç kalmadığı için bir hani City'ye o anlamda pay yok. İkincisi de Arsenal'ın da gerekli momentumu koruyabileceğini düşündüğümden hala çok önemli bir favori olduğunu düşünüyorum açıkçası. Böyle yani bir de şunu söylemek lazım bence son olarak. Hani Arsenal'ın o kötü döneminden bahsettim ya Şubat'taki. Orada aslında bence Aston Villa maçı da gerçekten çok büyük bir kırılma noktası oldu. Yani maç hani 4-2 bitmiş gibi görebiliriz ama yani o maçı çok uzunca bir süre Aston Villa önde götürdü ve son dakika gelene kadar da maç 2-2 idi. Yani orada son dakikalarda atılan gol ve işte Bournemouth maçının benzeri bir son dakikadaki çıkış aslında çok önemli bir kırılma oldu. Çünkü o maçta da kazanamasa Arsenal üst üste 5 maç kazanamıyor olacaktı. Ki o maçın da bence getirdiği bir çok büyük ihtimalle zihinsel bir rahatlama, bir deşarj durumu olacaktır. Ondan sonra açıldılar ve tekrar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hani bazen evet teknik şeylerle açıklıyoruz ama böyle maçların da çok büyük önemi olabiliyor diye düşünüyorum takımların tıkandıkları noktalarda.
Evet, %100 katılıyorum. Bence o 6 puanlık bir galibiyetmiş gibi hissiyat yaratıyor ve çok yakın tarihlerde 2 kere böyle bir galibiyet yakalama bambaşka bir noktaya taşıdı. Hiç unutmuyorum, Başakşehir ile Beşiktaş çekişirken Başakşehir'in Yanlış hatırlamıyorsam bir Antalya deplasmanında galibiyeti vardı. Son dakikada gelmişti. Atiba'nın da bir videosu düşmüştü. Çocuklarıyla maç izliyor. O zamanlarda ikinci çocuğu sanırım ya yeni doğmuş ya da Noah yeni doğmuş olabilir ilk çocuğu. İşte gol yiyor, Başakşehir golü atıyor. İşte Noah şakalaşmaya çalışıyor vesaire. Atiba çocuğu kenara atıyor vesaire. Orada hani oyuncunun da mentalinin ne kadar düştüğünü gösteren bir şey. City muhtemelen açıp bakıyor City'li oyuncular. Aha puan kaybettiler, aha şimdi puan kaybedecekler diye. Ama üst üste iki maçta bu kadar net geri dönüşler sadece Arsenal'ın moralini yükselten bir şey değil. Bence aynı zamanda City'nin moralini de düşüren bir şey. Özellikle bu kadar zor seri yakalanırken. Ferguson'la alakalı aslında evet onun gelecek programda biraz daha açarız ama sanırım evet Rio Ferdinand'taydı. Pep Guardiola'nın açıklaması. O işte
senin bana şampiyonluk... bir şey vardı.
Evet, evet, evet. Aynen, hı-hı, aynen. Yani şampiyonluklarla alakalı bir şey söylüyordu Ferdinand'a. Nasıl başardı diye. Oyuncuları değiştirerek ya işte hep biliyoruz zaten Van Nistelrooy hikayesi, Ronaldo'yu Real Madrid'e öncesinde izin vermesi. Bu zaten hep Sir Alex Ferguson'ın yaptığı bir şeydi. Belki de en mahir olduğu konu da buydu. Bu yüzden kadroyu sallayıp bence ama çok da sallanmamış hissiyatı verebiliyordu. Cancelo'nun gidişi çok büyük bir olaymış gibi gözüktü ki bence evet büyük bir olaydı. Sonuçta geçen sene sonunda dünya üzerindeki en iyi bek desem çok itiraz alacağımı zannetmiyorum Cancelo için. Öyle bir noktada ondan...
En ofansif, en hücuma yönelik beklerden biri yani sonuçta Liverpool'un beklerini dahil edersek herhalde.
Evet yani işte Trent.
Başka oyuncular da söyleyebiliriz ama hani Manchester City düzeyindeki bir takımda yani takımdan önemli yaratıcı oyuncusu falandı De Bruyne'den sonra. Yani böyle açıklayabiliriz herhalde.
Evet ya kilit pas konusunda De Bruyne ile yarıştığı haftalar vardı. Üst üste haftalar. Yani oradan vazgeçmek çok enteresan bir olaydı. İşte Atletik'te Semley'nin yazısını okumuştum onunla alakalı. Bayağı hani soyunma odası içerisinde rahatsızlığını belli edip işte Ake bir FA Cup maçından sonra Ake'nin gol attı. İşte orada da anlatıyordu Guardiola. İşte soruyorlar.
Kaç maç bekledik bu çocuk? Hani oynuyor bak ne kadar iyi. Yani bu reaksiyonu aslında Cancelo'dan da bekliyordu. Ama tabii Cancelo da o kadar önemli bir oyuncu olduktan sonra belki o tepkiyi vermek de çok kolay olmuyordur. Yani ona da birazcık da hak verebiliyorum açıkçası. Yani hani Ake'nin kenarda beklemesi veya hani takıma yeni katılmış bir Grealish'in kenarda beklemesiyle Cancelo'nun hadi bakalım sen bir 10-15 maç oynama demek aynı şey değil gibi geliyor ama mesela Foden'a da aynı muameleyi çekti Pep Guardiola.
Tam onu diyecektim yani, abi. Yani uzat miyim diye girip girmeme konusunda tereddütüm vardı ama hazır girmişken söyleyeyim. Ya bu adam zaten hep böyle. Yani Rodri hariç ben de rotasyona girmeyen oyuncu hatırlamıyorum ki City'de. Rodri'de Fernandinho EYT'ye takılmadan önce oynuyordu yani. Fernandinho da oynuyordu. Rodri de rotasyona giriyordu. Herkes rotasyona giriyor. Bu sezon Haaland bir rotasyona girmiyor. Çünkü tamamen onun üstüne kurulu bir sistem olduğu için onu çıkarmak çok kolay gözükmüyor gerçekten yapıdan. Ama onun haricinde zaten Guardiola ile herkes rotasyona giriyor. Ederson'u saymıyorum. O yüzden Cancelo'yu ben de kesinlikle katılıyorum. Ake ile Cancelo'yu bir tutmuyorum dünya starlığı açısından. Ama bu adam zaten böyle. Bunu huyunu suyunu bildiğim bir adam. Dediğim gibi Foden sezona ne kadar iyi başlamıştı. Belki de City'nin en iyi oyuncusuydu. Haaland evet gol atıyordu ama hani oyuna katkı alarak Foden bambaşka bir noktadaydı. Bambaşka haberler çıktı Foden'la alakalı. O yüzden bilmiyorum çok dağıttık konuyu ama
gelecek hafta daha geniş konuşacağız onu diye.
Evet yani şu an ayıracağız zaten. Şu an baktığın zaman Nagelsmann da oynatmıyor Cancelo'yu. O da enteresan bir hikaye. Demek ki bu adamın da bir şey yapması lazım. Aynen öyle.
Ya Arsenal'da şöyle gelelim bir de en son istersen. Hani ben biraz Martin Ødegaard'ı konuşalım istiyorum. Çünkü dedim ya en son bir savaşı konu kalmışız. Bu arada şöyle enteresan bir şey de vardı. Savaş tweet atmış. Fulham deplasmanında İbrahim Altısay ile aynı yerde geçmişler galiba gişelerden. İkisinde konu kaldık biliyorsun. Biri Fulham taraftarı, biri Arsenal taraftarı. Onlara da böyle bir selam söyleyelim diyeyim. Yani o dönemden beri mesela sezonun ilk yarısında savaşı konu kaldığımız dönemde bence Ødegaard hücum katkısı olarak mesela Granit Xhaka'dan önde değildi öyle söyleyeyim. Veya bu oyuncuların rolleri birbiriyle aynı gibiydi. Yani hani denk biri sol iç biri sağ iç gibiydi. Ama özellikle sezonun ikinci yarısında diyeyim Ødegaard'ın Gabriel Jesus'un da kadrajdan çıktığı dönemde inanılmaz bir ofansif katkısını yükselttiğini gördük ve bu katkı da sürüyor açıkçası. yani biraz mesela internette görüyorum De Bruyne'ye benzetilmeye de başlanmış. Hani City'de De Bruyne, burada o var gibi. Gerçi yine konuyu dağıtmayayım. De Bruyne de şu an eski halinde değil belki ama. Hani Martin Odegaard'dan da biraz bahsedelim istiyorum açıkçası. Çünkü bence sezonun ikinci yarısında hakikaten çok önemli bir çıkış yaptı ve hani takımın zaten kaptanlarından, liderlerinden biri oldu hep söyleniyor ama kademesini de oyun gücünde bence bir adım daha yükseltti diye düşünüyorum. Sen de dersin Odegaard hakkında.
Şöyle bir eklemede bulunabilirim abi. Yani Odegaard'ın sayılarıdır, yaratıcılığıdır vesaire. Bunlar zaten bu adam Real Madrid'e gittiği günden beri bilinen şeyler. Fakat bence Odegaard'ı şu anda değerli kral nokta Sociedad kariyerinde gösterdiği oyun aklı ve oyun disiplini oldu. Yani zaten yaratıcı ve yetenekli bir oyuncu olduğu çok çok uzun zamandır biliniyordu. Ama bunu saha içindeki rolleriyle birlikte pekiştirmesi, işte Sociedad'da ufak ufak gösterdiği sekanslardan sonra burada tam bir sezona yaymış oldu. Yanlışım yoksa Martinelli Atleti'ye konuştuğunda şöyle bir şey söylemişti. Saha içerisinde nerede nasıl olacağını en iyi bildiğim oyuncu Odegaard demişti. Özellikle sol kanattan ya da sağ kanattan Grealish bunu çok fazla yapar biliyorsun. Yani sıfıra inerken merkeze çevrilen toplarda dikkat ettiğin zaman şunu görüyorsun. Her zaman ceza sahasının yayının ortasında ya da ceza sahasının içerisinde kanattan içeri çevrilen toplarda hep Odegaard var. Yani bu hatta en son Everton maçında da böyle gol attı. Yanlışım yoksa Martinelli'nin çevirdiği topta atmış olması lazım. Bournemouth maçında öyle golü var. Wolverhampton maçında böyle golü var. Buna benzer kaçırdığı goller var. Bence en önemli noktalardan bir tanesi sağ içinde kas hafızası en yüksek oyuncu. Ve şunu da ekleyebilirim. Hem bu kadar kas hafızasına sahip hem de bu kadar yaratıcı. Bu bence o 11 içerisinde baktığın zaman bu kadar ikisinin de aynı özelliklerin bu kadar yukarıda olduğu başka bir oyuncu olmayabilir. Saka muhtemelen oyuna daha fazla etki ediyor. Martinelli geniş alanda çok daha etkili. Ederson toplu oyundaki katkılarını söylemeye gerek yok. Ama baktığın zaman Odegaard hem bir yaratıcılık sosu katıyor hem de işte Xhaka gibi nerede durması gerektiğini, derine inip topu alması gerektiğini vesaire bu taktiksel disipline çok sadık kalıyor.
Evet. Ya gerçek yöneticiliği genel diyebiliriz herhalde, lider yani. Oyunu yönlendirme, oyuna nerede etki edeceğini bilme, nerede öne çıkacağını, nerede geriye geleceğini bilme anlamında gerçekten çok oyun aklı yüksek bir oyuncu bence de.
Ya gerçek yani, kesinlikle. Hani bu ülkeler üzerinde örnek, stereotip örneği vermeyi çok sevmem ama hani Brezilya sosu katılmış bir Norveçli, İskandinav gibi gerçekten. Hem yaratıcılık kısmı var hem saha içi disiplin var. İşte kaptan da biliyorsun aynı zamanda kaptanlık tazubandı da taşıyor.
Aynen öyle.
Bunun da etkisinin çok olduğunu düşünüyorum saha içerisinde.
Evet, Arsenal. Yani böyle benim aklımdakiler şu anda böyle, bilmiyorum senin ekleyeceğin ekstra bir şey olur mu? Yani saha içinde belki işte dediğim gibi aklıma gelenleri eklemeye çalıştım ama bilemedim, şu an ekstra katacağım bir şey olmadı gibi. İşte son maçtaki Trossard'ın biraz etkisinden belki bahsedebiliriz. Biz programı şu an pazartesi çekiyoruz. Dün oynandı Fulham Arsenal maçı. Orada Trossard'ın, gerçi sen biraz bahsettin ama baya sahte 9 da demeyeyim ama çok gerilere gelerek veya çok serbest oynayarak Fulham'ı darmadağın ettiği bir oyun vardı mesela. Yani böyle oyuncuların çıkması da özellikle işte Arsenal'ın dediğim gibi o daha tahmin edilebilir olma ihtimalinin yüksek olduğu sezonun ikinci yarısında çok önemli katkılar sunuyor bence. Hani baktığında Fulham aslında çok önemli bir rakip. Birazdan belki onu da daha detaylı konuşacağız ama Fulham gibi bir rakibi hani darmadağın ettiler gerçekten ve çok kolay gösterdiler her şeyi. Aklıma bunlar geliyor şu an için. Çok ekleyemedim. Ya,
son ben de şunu ekleyeyim. Yani Ödegaard'ın ceza sahası yayında topla buluşmalarını söyledim. Bu işte zaten aslında biraz bahsettik. Çok da aynı cümleleri kurmayayım ama Arsenal'ı çok tahmin edilebilir aslında. Ne yapacağı çok belli olan, şablonları çok net. Ama aynı zamanda son birkaç haftada da rakipler açısından söylüyorum, ne yapacağını da tam olarak kestiremediğim bir takım oldu. Yani bilinmezlik ve bilinirlik, öngörülebilirlik ve öngörülemezlik aynı anda ortaya çıktı ve belki de sezonun en kritik anlarında sahneye çıktı bu. O yüzden çok çok değerli olduğunu düşünüyorum kesinlikle ve ben de fikstürü daha 2-3 hafta önce baktığımda hangi yerde takılabilir diye düşündüğümde bir Crystal Palace, bir Fulham maçını işaretlemiştim. Kolay da bir fikstür vardı görece. Fulham'ı çok çok rahat geçtiler. Palace'ın da son haftalardaki durumu ortada.
Bence bir düşme adayı oldu artık hemen hemen. Yani Wilfred Zaha'ya bakıyorlar. Buradan çıkmak
için. enteresan da Vieira'nın orada çok iyi işler çıkardığı süreçten bir anda dediğin gibi 3 puanlık bir fark kaldı Bournemouth'la ve çok uzun süredir gol atamayan
yani bir 21 gol atmışlar. Everton'dan bir gol fazlaları var öyle söyleyelim. Yani Everton'u zaten biliyoruz. Veya Wolverhampton'dan orada bir gol fazla atmışlar, o da biliniyor. Wolverhampton'un forveti de bir yıldır gol atamıyor. Yani öyle bir takım.
Yani Wolverhampton'un forveti olmak gerçekten sahırlar şehrinde
hani biliyorsun, Jimenez'in geçirdiği sakatlığı biliyorsun. Kalajdzic geldi sakatlandı. Diego Costa bilmiyorum
yani. İşte Diego Costa. Ya, Diego Costa. 2013'te iyi bir Premier League oyuncusuydu.
Evet. Yani hani bu
şöyle bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Everton örneğini verdin. 20 golü var Everton'un. 27 gol beklentisi var. Palace'ın 21 golü var, 20 gol beklentisi var. Yani hiç aslında şey yani. Aynen öyle.
Çok ya Zaha'nın da olmadığı bir periyot vardı işte. Orada tamamen koptular. Ya bu arada Palace'ın da bir forvet eksiği var hakikaten. Yani senelerdir hani Wolves falan böyle bir şakayla karışık söylüyoruz bunu da hani onlar için de geçerli aslında. Hiç böyle net bir forvet de bulamadılar. Hep biraz idare ettiler.
Olsun Eduard'ın ilk maçını hatırlar mısın?
Hatırlayamadım. Şimdi yalan söylemeyeyim.
Sanırım ben de Chelsea'ye karşı çıktığını hatırlıyorum.
Hı-hı.
Chelsea'ye karşı oyuna sonradan girip bir anda iki gol atıp maçı getirmişti diye hatırlıyorum. Şu an baktım Tottenham'a karşıymış. Özür dilerim. Oyuna 84'te giriyor. 84'te atıyor. 90+2'de atıyor. Ben tam buldular forvetin demiştim. Ama olmadı işte.
Ya bazı takımlar hakikaten seneler boyunca pozisyonu dolduramıyor. İşte Galatasaray'da sağ bek olayı vardı. Sabri hani kim gelirse gelsin oynardı falan. Hani biraz o stil. Ya Wolverhampton için mesela forvet mi? Crystal Palace için forvet. İşte Leicester için mesela sağ kanattı. Yani sağ kanat oyuncusu senelerde bulamadılar. Hatta işte Cengiz de geldi gitti. Ayoze Perez olmadı falan. En son bilmiyorum izledim mi, Tete çok iyi bir izlenim vermişti bana. Üst üste kazandıkları maçlarda sonra 4 maç üst üste kaybettiler yine. Yani onlar da şüpheli. Yani bazı takımlar hakikaten bir pozisyonu doldurmakta çok zorlanabiliyorlar seneler boyu. Hani Palace da olur da hani ligden falan düşecek olursa, çünkü belki biraz konuşuruz programın son kısmında. Yani 27 puanla 22 puan arasında 5 puanla dağılan 12. ile 20. sırasında bir sürü takım var şu anda. Her şey olabilir açıkçası. Hani oyun güçlerinin çok kötü olduğunu söyleyemem ama çok ciddi bir gol problemleri var hakikaten. Hani nasıl Tottenham için Kane'in takımı diye söylenirdi bir ara. Hani Palace'ın da çok uzun zamandır Zaha'nın takımı oldu. Aşikar herhalde. Buradan nasıl geldik bilmiyorum da çok uzattım mevzuyu. Arsenal'ın Palace fixtüründen buralara geldik. Dilersen
o zaman Fulham'a geçelim.
Evet.
Fulham'la alakalı da şu söylenebilir herhalde. Ya ben sezon başında baktığım zaman Marco Silva, Mitrovic, işte bu bir önceki Fulham'ın, Scott Parker'lı Fulham'ın 2.0'ı gibi bir hissiyat veriyorlardı bana açıkçası söylemek gerekirse. Ama evet, eldeki kadroyu optimumda nasıl kullanabilirim dersi verdi Fulham. İşte hem Paulinho'su hem Robinson'ı oradan çok önemli bireysel performansı yükselttiler ve bu muhtemelen yükselişteki en önemli kriterlerden birisi oldu. Mitrovic'in Premier Lig'e adaptasyonu hep işte Championship golcüsü, uzun vurulan ve ceza sahası içerisinde topun bir şekilde geldiği anlarda etkili olabilir düşüncesinden Mitrovic'den bir performans çıkarmayı başardı Marco Silva. Aynı zamanda bence iyi bir pres takımı da ortaya çıkardı. Yani rahatsız edici bir takım. Sadece derinde bekleyen bir takımdan ziyade.
Bence en önemli özellikler o zaten tanımlayan açıkçası Fulham. Yani sert, yıpratıcı bir takım.
Evet ya, uğramak istemeyeceğim bir takım takım yaratmayı başardı Marco Silva. Ve
yani İbrahim abi kızmasın, pis bir takım diyelim hatta. Ben biraz abartarak söyleyeyim. Yani rakibi hakikaten rahatsız eden bir takım diye düşünüyorum ben. Yani
oyuncu şey ya, bence Mourinho'nun All or Nothing'deki hayali Fulham.
Evet, olabilir. Yani mesela oyuncu profilleri de biraz uyuyor. Yani Mitrovic'i zaten söyledin sen. Paulinho da mesela böyle hani rahatsız edici oyuncu. Yani pis bir oyuncu değil miydi biraz? Belki ayıp oluyor, bilmiyorum da.
Andreas Ferreira da öyle bence.
Belki, evet evet. Ve hani hakikaten üst sıralara çıkmayı başardılar. Ya orada bence senin dediğine şunu da ekleyeyim. Ya Marco Silva da biraz şüpheli bir figürdü. Ya evet, geçtiğimiz sezon anladığım kadarıyla Championship'te gerçekten iyi bir performans göstermiş. Yani yine benzer bir oyun stiliyle diyeyim ama hani Marco Silva'da yine Watford'da çok iyi başlangıç yapıp sonra devamını getiremeyen, işte tamam Everton hoca mezarlığı belki ama Everton'da benzer bir süreci yaşayan, hani Hull City'yle yine böyle çok yarım sezonluk bir iyi performans gösteren hep böyle sanki bir periyotun hocası sonunu devamlı getiremeyen bir hoca görüntüsü vardı bende. Benim o anlamda da biraz açıkçası güvenim düşüktü. Ama hakikaten iyi bir takım olarak devam ediyorlar şu anda. Ve sezonun önemli hikayelerinden biri oldular. Yani biliyorsun benim sezon başında düşme adayım Fulham. Yani bu saatten sonra hala düşme adayım falan diyecek halim yok hakikaten. Hani ben ilk 6, ilk 7'yi de çok zorlayabileceklerini düşünmüyorum. Şu an biraz hedeflerini Avrupa olarak koymuşlar ama sanki böyle bir 8-9, hani 10. da değil ama 6. da değil, orada bitirecekler gibi geliyor bana. Fulham için söylüyorum.
Mümkün. Ben bir de genellikle bu tarz yükselen takımlarda şuna bakarım. Evet, bu takım şu an iyi gidiyor ama hangi oyuncuların performansı yüksek? Ya da 11'de herkes kendi performansının üstünde mi performans gösteriyor? Yoksa işte bazı oyuncuların taşımasıyla mı ilerliyor diye genellikle bakmaya çalışırım ama bence Fulham'a baktığın zaman birçok oyuncunun performansının yükseldiğini görebiliyorsun. İşte zaten Palinha onların en iyi örneklerinden birisi. Solomon belki işte geçenlerde şey diye tweet gördüm. Yanlış kanada aldı Chelsea Shakhtar'dan diye. Solomon kesinlikle örneklerden birisi. Ya yani Mitrovic'in Championship'te yaptıklarını burada devam ettirmesi kesinlikle benzer bir örnek. Tim Ream'in işte milli takım seviyesine yeniden o yaşta yükselmesi ve Premier Lig'de ikinci sezonunu çok daha farklı şekilde devam ettirmesi ya, bence iyi bir örnek.
Abi Tim Ream Konyaspor Selimay yani senelerdir orada. Hani vardı ya. Hani, ama
evet evet.
Belli bir seviye yani ne iyi ne kötü. Şimdi oyuncuyu da şey yapmak istemiyorum, rencide etmek de hani belli bir seviyede hep orada olan bir adam mı Tim Ream? Hani sen de diyorsun yani şu an mesela daha farklı gözüküyor, öyle söyleyeyim.
Evet ya şu an şey gibi. Ali Turan gibi Galatasaray'a transfer olan Ali Turan gibi.
Tabii bunların hepsinin sebebi de bu oyuncuları parlatan neticede bir sistem. Hani oyuncuların birbirini yüceltmesi neticede. Bu da herkesin başarısı tabii. Başta antrenör olmak üzere ve arkadaki yapılanma olmak üzere diyelim.
Kesinlikle öyle. Son şöyle bir şey ekleyeyim. Yine bu gol beklentisine Crystal Palace özelinde baktığımda fark etmiştim Fulham'da. Biraz şanslılar doğrusunu söylemek gerekirse. Ligde gol beklentisinden daha fazla gol atan dördüncü takım. Yani bu zaten tabii ki City, Arsenal, Liverpool gibi şampiyonluk yarışında olan takımlar çok fazla gol attıkları için ve penaltılar da işin içine dahil olduğu için bu genellikle normal karşılanabilecek bir durum oluyor onların üst sıralarda olması. Çünkü zaten çok fazla gol beklentisi üretiyorlar. 50 gol beklentisi üretildiği yerden 60-65 gollerin çıkması inanılmaz anormal bir şey değil. Bunu zaten maçlardan görüyoruz. Örneğin 7-0'lık Liverpool United karşılaşmasında Liverpool'un gol beklentisi 2 küsür. Yani 4 bile değil. Yani 4 olduğunda neredeyse 8-9 onlara gidebilecek şeyler görebiliyorsun. Gol beklentisi arttığında gol sayısı çok daha fazla artıyor. Aritmetik değil, geometrik artıyor neredeyse. Ya Fulham'da şöyle bir şey söyleyeyim. 25'lik gol beklentisine 38 çıkarmışlar. Bu bence biraz dramatik bir fark. Yani işlerin de onların lehine gittiğini...
Oyuncu bazında da bakabiliyor sanki. Musun acaba? Yani Mitrovic mi acaba mesela o kadar farklı?
Baktım ama ben de benzer düşündüm ama değil. 7 gol beklentisinden 8 penaltısı çıkarmış.
Allah
Allah. Ben de direkt o zaman Mitrovic mi çok overperform ediyor diye düşündüm ama enteresan bir şekilde o çıkmadı.
Slaven Bilic'in West Ham'daki sezonu vardı böyle. O dönem hatırlıyorum, bu futbol analitik camiası onu çok üzerinde dururdu. Yani benzer bir şekildeydi aslında. Biraz beklenmedik bir şekilde ilk 10 yapmışlardı onlar da. Yanlış hatırlamıyorsam West Ham da çok üzerindeydi şeyin, beklenen golün, ve diyorlardı ki işte bunlar seneye düşecek falan, düştüler nitekim. Ya Fulham'a tabii bunun da dışında mesela bu daha somut bir şey söylemiş olduk. Yani çok fazla iyi gol atmışlar. Bu kadar sürdürmeleri belki çok kolay olmayabilir diye. Ya bana biraz hani pis bir takım dedi ki biraz da basit bir takım geliyorlar. Hani Marco Silva ile alakalı öyle biraz şart düşebilirim. Yani çok basit bir şekilde işte 4-2-3-1, iki tane sert tutucu orta saha, kenarlarda hızlı oyuncular, önde iyi bir forvet falan. Yani iyi bir hani Anadolu takımı gibi diyeyim. Yani bu tam bir eleştiri de değil ama
Süper Lig'de şampiyon olur bu kadro.
Aynen öyle olur yani. Yani şunu tam bir eleştiri değil ama bir şart düşme gibi düşünebilirsin bunu. Sezonun programın ilk kısmındaki konuştuklarımıza getireceğim biraz yine. Ya Premier Lig'de böyle takımlar ikinci sezona genelde çözülüyorlar açıkçası. Yani takımın hani gidecek bir sonraki aşaması olması, küçük de olsa bir değişebilmesi, evrilebilmesi gerekiyor. O payı, o potansiyeli göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Wolverhampton'ı hatırla, Nuno Espirito Santo döneminde. Yani tamam hep üçlü oynuyordu, hep ne oynadığı belliydi ama hani orada mesela Jota'nın girişi takım biraz farklı bir noktaya götürmüştü. Adama Traore'nin girişi farklı bir noktaya götürmüştü. Yani çok küçük küçük eklemeler bile olsa, hani olur ya böyle bir telefon modeli vardır aslında acayip küçük bir fark vardır ama yeni model diye sunarsın ve hani o satar yani bir noktada. Belki çok doğru bir örnek bilmiyorum ama yani futbol takımlarında da özellikle Premier League takımlarında da hani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yıl ne yapacağını tam tahmin edememen biraz daha hani o payı bırakabiliyor olması gerekiyor. İşte Brighton'da mesela Graham Potter'la bunu görebiliyorduk. İşte Newcastle'da Eddie Howe'la bunu hayal edebiliyorsun mesela. Tottenham'da hiçbir şey edemiyoruz şu an ayrı mesela. Şu an önümdeki listeye bakıyorum, onlar konuşuyorum. Ama hani Fulham'da atıyorum gelecek sezon Marco Silva farklı bize ne gösterebilir, nasıl şaşırtabilir bilemiyorum. Hem geçmişteki takımlarını düşününce hem şu anki takımlarını düşününce. Yani iyi bir noktada olacaklar muhtemelen ama tepede kalmaları, daha üst oynamaları bence biraz bu şaşırtma faktörüne bağlı ve açıkçası o potansiyeli de çok göremiyorum gibi geliyor bana. Bilmiyorum anlatabildim mi bu kısmı.
Gayet iyi anladım abi. Ya ben biraz hani telefon modeli değil de aklıma sen örneği verince biraz yemek geldi. Hani sarımsak eklersin ve bir anda başka bir boyuta çıkar ama çok küçük bir diş sarımsaktır ya. Biraz bana onu hissettirdi söylediğin cümle. Ve evet biraz yani nasıl desem, veriyorsun Marco Silva'ya bir şeyler, o da sana güzel şeyler veriyor. Ama tavan ne kadar yüksek sorusuna çok net bir cevap alamıyorum. Yani bir gelecek kurabilir misin Marco Silva'yla, pek emin değilim. Ama kısa vadeli bir ilişki istiyorsan da çok ideal bir insanmış gibi bir hissiyat veriyor.
O yüzden belki de dönemsel olarak çok iyi bir hocaydı. Yani 6 ay için takımı çok iyi katalize edebiliyor. Ama sonraki dönem için hala benim bazı şüphelerim var ama kendime de şöyle bir öz eleştiri yapayım. Genelde şüphelerim var dediğim bütün hocalar bu sezon herhalde iyi çıktı. Yani Ten Hag'da dedik şüphelerim var, işte Glazer'larla baş edemez. Büyük yanılgıya uğradım diyeyim.
Ya ama böyle şöyle de bir şey söyleyeceğim. Yani.
Aynısını De Zerbi için hani bir sonraki program konuşuruz diyoruz. Dedim hani bunlar çok riskli bir oyun oynuyor. Hani Graham Potter çok daha güvenli bir alandı. Brighton burada tökezleyebilir dedim. Hani De Zerbi oradaki başarısıyla Tottenham falan yapacak. Hani o anlamda dinleyicilere de şey diyeyim yani benim de çok ciddi
anlayacağım. Yatırım tavsiyesini indirdi.
Aynen öyle de söyleyebilirim yani.
Ya şöyle bir söyleyeceğim ama hani gerçekten enteresan bir iş baktığın zaman. Ya 7-0 yenen takım sonrasında 1-0 gidip Bournemouth'a yeniliyor. Baktığın zaman tahmin yapmanın da çok kolay olmadığı bir iş gerçekten bu sezon Premier Lig. Şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle mesela Nottingham maçı benim aklımda en çok kalan yerlerden biri. O yüzden çok da kendine yüklenme diyorum bu konuda. Benim de çok büyük hastalarım oldu.
Senin Scott Parker kötü gidiyor senin için.
Scott Parker'ı paketledik. Kulüpümüzde hocayı paketledik. Muhtemelen
inanılmaz batırdı ya orada da, değil mi? Hakikaten 7 yani Bournemouth'taki dönemin üzerine hani unutmak isteyeceği bir sezon oldu ya 2023. Yani adam birkaç sezondur üstüne bir şeyler inşa ediyordu. Herhalde bir süre ara vermesi gerekecek diye düşünüyorum.
Öyle. Ya aslında tam böyle şey tadında bir hoca değil mi şu an Scott Parker? Büyük kulüplerimizden bir tane sportif direktör yapacak. Sportif direktör direkt gidecek Scott Parker'a. Gelecek hoca 5-6 maç sonra gidecek tadında bir ya, noktaya geldi.
Ara vermenin şöyle bir durumu da oluyor. Yani bir hakikaten iyi niyetli bakmak gerekirse yani nerede hata yaptığını görüyorsun. Bir kendini sorguluyorsun. Ya biz bunu mesela en net Eddie Howe'da gördük açıkçası bence. Yani ben yine bak kendime eleştiri yapayım. Eddie Howe'da biliyorsun şüphelerim var diyordum. Konuştuğumuz ilk dönemde hatırlarsın belki. Ya çünkü Bournemouth dönemindeki bence en büyük problemi belli kalıpların çok dışına çıkamıyor oluşu idi ki ara verdikten sonra döndüğünde bu sezon işte en fazla zaman geçiren antrenör, en fazla zaman geçiren futbol takımı, en az gol yiyen takım, işte Diego Simeone benzetmeleri falan görüyoruz Eddie Howe'la alakalı. Buradan ne çıkıyor mesela? Demek ki Eddie Howe verdiği arada hakikaten kendine dair iyi bir öz eleştiri yapmış ve farklı bir yola girmiş. Bu güzel bir şey. İşte benzerini Türkiye'de mesela Çağdaş Atan için söyleyebiliriz. Hani çok daha topa sahip olmaya dayalı bir oyunu tercih ederken bizzat kendi söyledi, artık biraz oyunumuzu değiştirdik. Biraz daha geçişlere önem veriyorum falan dedi mesela. Hani o anlamda belki antrenörlerin bu kadar kötü dönemlerden sonra bir ara vermeleri hakikaten önemli de olabilir. Kendilerini değiştirmeyi başarabiliyorlarsa ve nerede hata ettiklerini görebiliyorlarsa. Bu dediğim aynı şekilde bence Steven Gerrard için de geçerli. Yani bence çok çok kötü bir Aston Villa dönemi geçirdi. Çok objektif olmayabilirim, ayrı bir konu. Ama çok başarılı bir Rangers dönemi de var. Yani bu kadar da fark olamaz herhalde. Demek ki Aston Villa döneminde ters giden ve orada çözmesi gereken bir şeyler oldu. İşte bu belki yardımcı antrenör olabilir. İşte oyuncu ilişkileri olabilir vesaire. Kendisi sorgulaması gereken yerler olabilir. Bilemiyorum. Ama bir de şöyle bir şey var bence. Scott Parker için söylüyorum mesela. Hani antrenörlerin biraz uzak kalması, bir 6 ay 1 sene ortalıkta görünmemesi bu şey diyeyim hani Can Yaman sendromu gibi. Yani biraz uzaklaşınca ya aslında o kadar da kötü değilmiş falan oluyorsun. Bir ara öyle bir haber vardı bilmiyorum belki hatırlarsın. Sanırım menajeri de. Hani biraz ortada gözükme. İnsanlar sana çok iyi gösterdi. Hani unutsunlar sonra geri dönersin gibi. Yani Scott Parker'ın işte Steven Gerrard'ın, David Moyes da keza bir dönem böyle oldu. Uzak kalmaları ya aslında o kadar da kötü değildi gibi bir şey yaratma anlamında da iyi oluyor hocalara. Parker'ın da bence çok uzattım ama öyle bir döneme ihtiyacı var gibi geliyor. Çünkü öncesi hiç fena değildi ama bu sezonda hakikaten facia bir sezon oldu kendisi adına.
Ya abi şöyle de bir şey var bence. İngiliz hocaların yurt dışında başarılı olma serüveni çok uzun süredir yok gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten çok fazla çalıştırmıyorlar da. Roy Hodgson'dan beri geldi. Evet aynen. Ben Roy Hodgson'dan beri adam akıllı bir başarı hatırlamıyorum. İşte David Moyes Sociedad var aklımda olan. Geri Neville Valencia var.
Evet. Scott Parker. Adapte olamıyorlar işte ya. Yani İngilizlik de biraz böyle bir şey. Yani ada dışında çok kolay adapte olamıyorlar ki eskiden de tam böyle değildi belki de bilemiyorum. Yani eskiden dediğim tabii çok eskiye gideceğim belki de. Yani futbolun işte 1930'da 40'larda oynandığı dönemde belki de hani bu sonuçta şeyi yayan yani öğretiyi yayan adamlar olarak belki çok daha fazla yurt dışında çalışabiliyorlardı ama dediğin üzere yani işte Bobby Robson'ı söyleyebiliriz çok önemli bir isim olarak. Hodgson'ı söyleyebiliriz ama Hodgson'ı biraz daha sınırlı bir alanda etkisi var. Onun dışında yok yani hakikaten İngiliz antrenör saymak.
Ha bir de Hodgson'ın şu açıdan söyleyelim. Hodgson da aslında Graham Potter gibi. Yani teknik direktörlük kariyerini İsveç'te başlattığı için o evet, çok evet. Doğru bir örnek değil bence. İngiltere'den gitmemişti sonuçta. İngiltere'den gitmek biraz daha hani orada kavrulduktan sonra gitmek sanırım biraz daha farklı. O da benim son eklemeyi de yapıyorum Scott Parker özelinde. Gerçekten son zamanlarda çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi bu. Yeni hocaların çıkıyorlar, bir başarılı gibi gözüküyorlar. Örneğin işte Derby, Frank Lampard, Chelsea'de biraz katabiliriz. Steven Gerrard Rangers sonra Aston Villa'da tökezleme, Lampard için Everton'da tökezleme. Ki ben son zamanları biraz dışarıda bırakırsak çok tökezleme gibi görmüyordum Everton kariyerini ama işte Scott Parker'ın Fulham üstü Bournemouth'ta tökezleme ardından Belçika'da tökezleme vesaire. O dediğim bence de hocaların kendilerini değiştirme konularında biraz daha kendilerine cömert yaklaşmalarına neden olabileceğini düşünüyorum bu durumu.
Ya bir de hayat bu yani her zaman ileri gidemezsin. Bazen iki adım attığında bir adım sonra geri gitmen gerekiyor olabilir. Bu çok normal. Yani Lampard gibi, Gerrard gibi hocalarda bu biraz daha zor oluyor tabii de. Yani kendini sorgulama, nerede yanlış yapıyorum bunu görme belki daha zor olabiliyor. Çünkü Lampard'ın bence tarz olarak mesela yani Derby'de, Chelsea'de veya Everton'da gösterdikleri birbirinden çok farklı değildi. İşte konuşuyorduk seninle de. Biraz daha oyunun mental yönüyle ilgilenen diyeyim. Hani oyuncuların ne kadar oyun... Kendilerinin inandığıyla falan antrenörlüğünü tanımlayan bir antrenör olarak gözüküyor çünkü. Ki Gerrard mesela çok iyi başlamıştı o anlamda. Kendine bir ekip kurmuştu. Bence çok iyi bir başlangıç noktası. Yani teknik anlamda bir ekip oluşturmuştu. Bunların başında mesela Michael Beale vardı şu an. Kendisi Rangers'ta ne kadar iyi bir tercih yaptı da ortada. Ama sanıyorum işte mesela biraz Gerrard büyüdükçe ve Michael Beale de ayrıldıkça aslında Gerrard'ın o teknik ekip olmadan ne kadar yetersiz demeyeyim ama yani o kadar da havalı olmadığını görmüş olduk. Bakalım buradan mı ders çıkaracak da bilemiyorum. Göreceğiz. Gerrard'a da bilemedim nasıl geldiğimizi ama böylece diğer takımları da kısa kısa pası atmış olduk temelde.
Bugün evet daldan dala oldu.
Biraz da normal ama ya 2-3 aydır hem saha içinde çok konuşamıyoruz programı da konuşamadığımız için.
Yo ben daldan dalayı seviyorum ya. Daldan dala böyle hani bilinç akışı gibi oluyor. Michael Beale de bu arada 2.71 puan ortalaması tutturmuş Rangers'a.
Acayip hocam.
QPR'dan ayrılmayacak diye hatırlıyorum ben. Hatırlıyorsun Southampton istedi hocayı.
Evet evet.
QPR'daki işte, projeye sadık kalacağım falan dedi.
İşte Rangers'a demek ki farklı bağları var orada Gerrard döneminden kalma. Ya bu arada acayip hoca diyorum. Ben de çok inanılmaz bir şey bildiğimden değil ama hani Gerrard döneminden kalma bilgim hani oradan gelen PR'ı diyeyim etkileyici. Oradaki başlangıcı da çok iyi gerçekten. Ya Gerrard da zaten tabii ki yani hani saf bir adam değil yani seçtiği insanlardan da bunu anlayabilirsin ama dediğim üzere belli alanlarda da belli defoları oldu. Çok net biçimde ortaya çıkmıştı Aston Villa döneminde. Bir noktada geri dönecektir. Ona da bilmiyorum bakalım Türkiye'de falan görmeyiz herhalde ama belli de olmaz yani bazen.
Belli olmaz. Evet. Ya ben Gerrard'ı izlerken ya da okurken onunla ilgili bir şeyler genel olarak çok planlı bir antrenör hissiyatı alıyordum. Aston Villa'daki o süreci yönetememesi biraz beni şaşırtmıştı. Yani her adımını planlayan, doğru ata oynayan, doğru kulübe oynayan, doğru kariyer adımlarını yapan bir hoca izlenimi veriyordu. O yüzden ben yine, daha doğrusu bir sonraki adımı çok belirleyici olacak bence Gerrard'la alakalı. Mesela Everton atlamazdı Gerrard bence Chelsea'den ayrıldıktan sonra. Ki atlamadı da. Ben eminim ki Premier League'den teklif gelmiştir Gerrard. Southampton falan gitmiş olabilir belki. Hiçbir haberim yok ama hani muhakkak teklif gelmiştir. Bence şu anda doğru adımı atmayı bekliyor. Bu son olarak da şunu söyleyeyim. Bence hani bir adım geri atıp sonradan ileri adım atan hocalar arasında da aklıma ilk Unai Emery geliyor.
Vallahi aynı şeyi söyleyecektim biliyor musun? Gerçekten ama. Yani hatta ben bunun üzerine ya biraz daha bunu detaylandırmak, derinleştirmek istiyorum da. Yani böyle bir yazı falan düşünüyordum hatta Emery'nin kariyeri. Ya çok enteresan bence çünkü ya Aston Villa'yı ben biraz daha detaylı izlemeye de başladım. Böyle sezon sonunda daha derli toplu güzel uzun bir şey çıkarayım istiyorum. Yani Emery'nin oynattığı oyun da mesela çok enteresan gelmeye başladı bana. Bunu artık hani gelecek haftaya atalım. To be continued diyeyim ama hani nasıl böyle Brighton'da De Zerbi'nin oyunu kendi yarı sahasında oynama anlayışı var ya, aslında oyunu orada sıkıştırıyorlar. Sonra bir anda hızlanıyorlar. Öyle söyleyebiliriz herhalde. Hem topa sahip olma ama aslında bir anlamda kontra atak gibi de. Yani bilmiyorum şeyi Aston Villa'yı ne kadar izliyorsun. Yani çok belki yakından izlemiyor da olabilirsin. Çok normal. Ama yani Emery'nin oyununu da kurmak istediği şeyin de ondan çok farklı olmadığını söyleyeyim sana. Ki Arsenal döneminde de aslında biraz bunu yapmaya çalışıyordu. Özellikle o galibiyet serisi yakaladığı dönemde. Oyunu çok hızlı, çok net oynamaya çalışan bir takım vardı. Belki hatırlarsın bilmiyorum. Hani bunu da şeyden söylüyorum. Yani Emery'nin kariyerinin ilk dönemini hatırla. Tamamen reaktif bir hocaydı. Bunun üzerinden tanımlanan biriydi. Hala da tabii ki reaktif özelliği daha baskın bir hoca. Ama onun da hakikaten hani iki adım ileri atıp hep bir adım geri gelip işte PSG dönemini hatırla. Geri gelmek zorunda kaldı. Sonra tekrar Arsenal, bir daha geri düştü Villarreal. Şimdi tekrar bir şansı daha aldı Aston Villa. Yani hakikaten o anlamda da çok güzel bir örnek. Ben de katılıyorum ve hani hocanın aynı zamanda oyun fikrinin de değiştiğini de gözlemliyorsun bu her attığı adımda. Hakikaten önemli bir örnek. Ben hani çok Aston Villa'yı sürekli sözü oraya getiriyorum diye konuşmak istemedim ama yine bir bölümde gerekirse uzun uzun konuşuruz. Belki Brighton bölümünde olur bilmiyorum. Çünkü enteresan şeyler gösteriyor ve son hani Emery'nin gelişinden bu yana yakaladığı çıkışla da aslında o Fulham'ın, işte Brentford'ın, Brighton'ın olduğu ara bölüme de bayağı bir yaklaştı aslında Aston Villa. Zaten belki yani gelecek ay oralardayken bile konuşuyor olabiliriz diye düşünüyorum Aston Villa.
Evet. Ya ben Emery ile alakalı da son şunu söyleyeyim. Bence B sınıfın A sınıf hocası Emery.
Katılıyorum. A sınıfa çıkmaya çalışıyor. Tam her çıktığında da sen değilsin diyorlar. O hani UEFA Uluslar Ligi'ndeki şeyler gibi arada takımlar oluyor ya. Orada kalıyor.
Aynen. Ne alaka dediğin A grubundaki takım Macaristan gibi mesela. Baba sen niye buradasın dedi diyor.
Aynen öyle. Ama ben çok memnunum şu ana kadarki gidişattan. Çünkü hakikaten çok ya çok metodik bir hoca. Yani çok enteresan bir adam.
Ya bir şey ya, bence biraz. Son evet onu söyleyeyim. Ben basketbol koçu gibi biraz bence.
Evet evet aynen öyle. Aynen.
Teknik direktörden ziyade.
Yani çok meşhurdur. İşte her oyuncuya bir video kaset falan hazırlanmış. Evde de çalışsınlar diye. Bu hani Aston Villa'da devam ediyormuş. Saatlerce video izliyorsun oyuncu olarak. Ve hani bunu sıkmadan yapabilmek her takımda tabii mümkün olmuyor. Ama şu anda demek ki Aston Villa'da alıyor bunu.
Serra Tuma'yla röportaj yapmıştım. Aston Villa'nın diyetisyeni demeyeyim ama orada biliyorsun nutritionist olarak geçiyor. Tam Türkçe tabirinin ya beslenme uzmanı değil. En iyi tabirle herhalde öyle olacak. Gerrard'dan sonra Emery'nin hani bir farkı oldu mu tesislerde diye sorduğumda şey demişti. Ya eskiden video seanslarımız ya çok belli saatler aralığında oluyordu. 40-45 dakikada toparlanıyordu. Ben de ona göre ara öğünleri, öğlen yemeğini ayarlıyordum. Şeflerle konuşuyordum diyordu.
3 saat falan.
Şimdi evet yani artık içeri girip ara öğün vermek zorunda kaldığım oluyor diyordu. Ve her yerde mesela geldiği günden bu yana görsel dile çok önem veren bir hocaymış. İşte o bahsettiğin aslında video kasette biraz onun tezahürü. O kadar fazla sticker, not, görsel şeyler asmış ki tesise. Yani hep aslında ne kadar oyunun içinde kaldığını oyuncularına da göstermek isteyen bir hoca anladığım kadarıyla.
Ya gerçek bir işkolik yani bu arada. Hani bunu ben biraz bol röportajlarında yayınlarında çok klişe olarak görüyorum. Hep böyle bir övgü var. Hep biraz yüzeysel işte çok çalışıyor falan. Hani ama Emery hakikaten öyle. Ben şeyden hatırlıyorum. Emery Spartak Moskova'dayken falan. Bunu niye diye sorma. Bir ara biraz ilgim vardı yani takip ediyordum falan bilmem ne. Hani adam mesela şey demişti orada onu hatırlıyorum bak aklıma geldi. İşte soruyorlar nasıl buldunuz Moskova'yı falan. Adam diyor ki mesela işte birkaç aydır çıkmıyorum. Genelde çalışıyorum ki bu adam o sırada Moskova'da yaşıyor. Yani merak edeceğin, dışarı çıkmak isteyeceğin bir şehirdir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani Emery gerçek anlamda bir işkolik açıkçası. Hem kendi öyle hem oyuncularına bunu yansıtıyor. Ama hani şey böyle sevimsiz işkoliklerden değil, öyle söyleyeyim. Yani benim açıkçası ya da edindiğim izlenim o, öyle söyleyeyim. Ve Aston Villa'ya iyi geldi gerçekten. Gelecek bölüm City konuşuruz diyoruz. Bir aksilik olmazsa Brighton konuşuruz diyoruz.
Bu bence bu performansla hiç belli olmaz diye konuşacağız.
Aynen. Bir de belki Aston Villa ekleriz. Bilmiyorum. Hani şey söyleyeyim kendi adıma. Hani biraz daha böyle bugünkü bölümdeki gibi takımları daha geniş geniş alacağımız. Hani biraz daha artık zaten günceli yakalayamıyoruz. En azından zaten geriden geliyorken. Bir kere bulmuşken her şeyini konuşalım istiyoruz takımları. Biraz böyle gideceğiz sezon sonuna kadar diye düşünüyoruz. Ama Arhan'ın da dediği gibi ne olacağı da belli değil. Belki tekrar bir sonraki günün bir ay sonu çekeriz yani. Umarım öyle olmaz ama göreceğiz diyelim. Kendi adıma da böyle bakmış olayım bölümü.
Evet, İngiliz haftasının bu bölümünde noktalamış olduk. Biraz uzun bir bölüm oldu ki bu muhtemelen bundan sonraki bölümlerde bu sıklıkta olacak.
Beğeneceğiniz
uzun bir aranın sonradan, evet, uzun bir aranın ardından umarımız beğeneceğiniz bir bölüm olmuştur diyelim ve bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.